Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayaer hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Serpil Korkmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım.
İnsan dilinin altında gizlidir. Allah yüze bindirici adını takmıştır. Arif kişinin gözü de yüze dalmış gitmiştir. Renk ve koku çan gibi gammazdır. Atın kişnemesi atın varlığını gösterir. Her şeyin sesi o şeyden haber verir. Eşeğin anırmasını kapının gıcırdamasından ayırt edersin. Peygamber insanlardaki ayırt ediş kabiliyetini anlatırken insan dilinin altında gizlidir demiştir. Yüzün rengi gönlün halini bildirir. Acı bana sevgimi gönlünde tut. Al al yüz şükür sesidir. Sararmış yüzün verdiği sesse sabrı ve cefayı bildirir. Elimi ayağımı alana, benzimin rengini, gücümü, kuvvetini giderene uğradım. Nereye saldırırsa kırıp geçiren, her ağacı kökünden söküp atana, insanları, canlıları, cansızları ve bitkileri mat edene sataştım. Bunlar, parçalar, bütünlerin bile onun yüzünden rengi sararmış, kokusu bozulup gitmiştir. Dünya işte, kimi sabrediyor, kimi şükrediyor, kimi giyinik, kimi de çırılçıplak kalmış. Ateş renginde doğan güneş bir başka anda baş aşağı dolunuyor. Gök çardağında parlayan yıldızlar soluktan soluğa yanıp tutuşuyorlar. Güzellikte, parlayışta yıldızlardan üstün olan ay ince ağrıya tutulur da hayale döner. Bu oturaklı, bu edepli yeryüzü bile depremlerle sıtmaya tutulur. Nice dağlar vardır ki bela yüzünden paramparça olmuş kuma dönmüştür.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri bu hikayenin bu bölümünde Allah yüze bildirici adını takmıştır. Arif kişinin gözü de yüze dalmış gitmiştir diye başladığı bu bölümde aslında insanların vücut dillerinden ya da simalarındaki hallerinden ne olduklarının anlaşılabileceğini bize anlatıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu önceki haftayı da hatırlayacak olursak okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerin bir kısmı Araf suresindeydi. Adem Aleyhisselam'ın kıssası da Araf suresindeydi. Elest bezmi diye ifade edilen İslam dünyasında dile getirilen galu bela diye olarak da isimlendirilen de Araf suresindeydi. Yine burada cennet ve cehennemlikler anlatılırken Araf suresinde 3 bölümden söz eder. Bir kısmı cennete girmeye hak kazanmış insanlar, bir kısmı cehenneme girmeyi hak etmiş insanlar, bir de ikisinin ortasında kalan, cennete girip girmeyeceği henüz belli olmayan insanlar ki onlara da biz Araf ehli diyoruz. Onların hikayesi anlatılırken bu Araf ehlinde olanlar cehennemlikleri gördükleri zaman simalarındaki korkudan, simalarındaki endişeden, simalarındaki kasvetten onların cehennemlik olduğunu anlıyor. Cennete götürülen insanların, cennet ehli olan insanların da simalarından, onların yüz ifadelerinden onların cennet ehli olduğunu anlıyorlar ve kendileri de aslında onlar gibi olmak istiyorlar. Cennete girmek için dua ediyorlar. Gerçekten de biz şunu hayatın akış içerisinde de görüyoruz. Çünkü insanların ruh halleri yüzlerine yansır. Kasvetli olduğunuz zaman kasvetiniz, üzüntülü olduğunuz zaman üzüntünüz, sevinçli olduğunuz zaman sevinciniz başka insanlar tarafından da ne yapılır? Kolaylıkla anlaşılabilir ve kavranabilir. Bu sebeple de insanların kendilerini aslında gizlemeleri pek mümkün olmaz. Bazı insanlar kendilerini gizleyebilirler ama genel olarak insanların ne olduğunu, hangi ruh hali içerisinde bulunduğunu anlamamız da kolaylıkla mümkündür. Bu sebeple de biz aslında insanların yüz ifadelerine dikkat etmemiz lazım. Kendi yüz ifadelerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Böylece de biz simalarından insanların iyi mi kötü mü olduğunu da anlarız. Yine bizim Anadolu irfanında çokça zikredilen bir şeylerden bir tanesi de şudur. Diyorlar ki yani secde izi yüzünde belli oluyor derler. Gerçekten de iyi insanların özellikle yaşı ilerledikçe yüzünde bir nur belirir. Hı-hı. Yani bir parlaklık belirir. O esmer de olsa, kara da olsa onda bir nur vardır. İnsanlar onun yüzünü gördüğü zaman, ona baktıkları zaman bir sevinç duyarlar, bir rahatlama hissederler. Tıpkı bu Araf suresinde Araf'ta olan insanların cennete gidecek olanları gördüklerinde onların yüzlerindeki neşeden, onların yüzlerindeki sürurdan etkilenerek kendileri de mutlu oluyorlar. Cehenneme gidecek olanları gördüklerinde de onların yüzlerindeki kasvetten, onların yüzlerindeki karamsarlıklardan bunlar da karamsar oluyorlar ve hemen dua ediyorlar. Bir geçen haftaki okuduğumuz bölümde Mevlana da öyle diyordu. Ne yapın? Hemen duaya başlayın diyordu. Çünkü kötülük geldiği zaman, kazanın, engelleyemeyeceğiniz kazanın sizin başınıza bir bela getirmesi söz konusu olduğu zaman hemen Allah'a iltica edip, ona dua edip, ondan iyilik istememiz, ona yönelmemiz gerekiyor. Zaten o gün de söylemiştik, şimdi tekrar etmekte bir fayda var doğrusu. Dua olmasaydı eğer, yani Allah'a iltica etmek olmasaydı eğer, insanoğlu fazla da bir şey yaramayacaktı Allah bakımından. Bu sebeple de biz insanların yüzlerindeki bu şeyi gördüğümüz zaman, parlaklığı gördüğümüz zaman onlardan etkilenerek iyiliğe doğru, kötü insanların kötü özelliklerini gördüğümüzde de yine onların kötülüklerinden kaçıp iyi insanların veçhesine doğru gitmemiz gerekiyor. Bu hakikaten insan hayatında çokça karşılaştığımız, gördüğümüz bir şey. Ve Müslümanlar yüzlerindeki secde izinden hareket ederek başka insanlara da mutluluk veren bir varlık olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu sebeple de bu yüz önemlidir, yüzü kavramak önemlidir. Ancak Mevlana Hazretleri dil bahsini de burada açıyor ve diyor ki peygamber insanlardaki ayırt edici kabiliyetini anlatırken insan dilinin altında gizlidir demiştir. Bu bir hadis-i şerif, Hazreti Peygamber'in bir sözüdür bu. Şimdi bunu da gerçekten de görmemiz mümkün. Yani gündelik hayatımızda özellikle başlangıç yıllarında anlayamayabiliriz, gençken bunu kavrayamayabiliriz ama yaşımız ilerlediğinde, hayat tecrübemiz ilerlediğinde insanların muhabbetlerinden, insanların konuşmalarından neye meraklı olduklarını, neyin peşinde koştuklarını, nasıl bir insan olduklarını da çok çok kolaylıkla ne yapabiliriz, anlayabiliriz. Bizim hoşlanmadığımız meselelerle karşılaştığımız zaman, o meseleleri konuşan insanlarla beraber oturduğumuz zaman acayip mutsuz oluyor. Çünkü bizim ilgimiz olan meseleleri konuşmuyorlar. O meseleyi konuşmadıkları takdirde de biz mutlu olamıyoruz. Bu sebeple insanlar kendi dillerinden anlayan, kendileri gibi olan insanlarla düşüp kalkmaktan, onlarla oturup kalkmaktan hoşlanırlar. Evet, biz tecrübe olarak şunu da biliriz ki insanlar aslında kendi dillerinin altında gizlidirler. Biz mesela akademisyenler yan yana geldiklerinde bakarız hep ilmi meseleler konuşurlar. Futbol sevdalısı insanlar yani bir araya geldiklerinde de hep futboldan konuşurlar. Başka şeyin sevdalısı olan insanlar da yan yana geldiklerinde neyin sevdalısıysa ondan konuşurlar. Biz mesela gençlik yıllarımızda Türkiye'de maalesef ideolojik kamplaşmalar vardı, ideolojik ayrışmalar vardı. Biz insanların kullandıkları dillerden hangi ideolojik kampa şey olduğunu, intisap ettiğini, hangi ideolojik kampın üyesi olduğunu ya da düşüncelerin ne olduğunu kolaylıkla anlayabiliyorduk. Hatta bizim gençliğimizde insanların bıyıklarından, yüzlerinden, sakallarından, saçlarından hangi gruba mensup olduğu da anlaşılabiliyordu. İşte bu giriş kısmında Mevlana'nın sözünü ettiği yüz insanın tanınması, bilinmesi bakımından önemlidir demiş olması buradan ileri geliyor. Aynı zamanda kullandıkları kavramlar da buradan ileri geliyor. Şöyle bir şey yaşamıştım ben fakülte yıllarındayken. Lisede beraber olduğumuz, çok yakın arkadaş olduğumuz bir arkadaşımız vardı bizim. Daha sonra ideolojik olarak farklı kamplarda yer aldık biz onunla. Bir gün Kızılay'da karşılaştık ve oturup muhabbet edeceğiz bir yerde. Şimdi bu arkadaşın dili değişmiş. Benim de dilim değişik tabii. Ben özellikle kendi dilimi kullanmaya gayret gösteriyorum. Bakıyorum ki o arkadaş da kendi dilini kullanmaya gayret gösteriyor. Öyle olunca da tabii aslında çok yakın arkadaş olmamıza rağmen onun verdiği aşkla belki onun etkisiyle bir süre beraber oturabildik ama en sonunda o da rahatsız oldu. Biz de rahatsız olduk. Kalktık ayrıldık. Bir daha da görüşemedik. Yolumuz kesişmedi maalesef. Belki şimdi kesişsek yaşlarımız ilerlediği için daha çok muhabbet edecek şey bulabiliriz. Belki dilimiz daha çok ortak hale gelmiştir. Öyle zannediyorum. Çünkü hamdolsun ki Türkiye'de bu ideolojik kamplaşmalar neredeyse yok denecek kadar azaldı. Bu da sevindirici bir şey bizim açımızdan. Bu sebeple de biz özellikle bu anlamda baktığımız zaman da dilimizi iyi seçmemiz lazım. Yani dilimizde bir düşmanlık bulundurmamamız gerekiyor. Karşı tarafın bizi düşman olarak görmesini engelleyecek bir lisan kullanmamız lazım, dil kullanmamız lazım. Hazreti Peygamber insan dilinin altında gizlidir derken aynı zamanda bunu da söylemiş oluyor. Buradan hani şunu da söyleyebiliriz. Barışçıl denebilen, İslam zaten barış demektir, silim demektir, uyum demektir. Yani İslami bir dil kullandığınız zaman bir şeyi barış dili de kullanmış olursunuz. Bir sevgi ve muhabbet dili de kullanmış olursunuz. Bu sebeple hem simamıza hem de dilimize mukayyet olmamız lazım. Bu ikisinin de karşılıklı olarak düşmanlığı artıracak, karşılıklı olarak birbirlerine insanların karşı gelmesine, birbirlerine olumsuz yönde tesir etmesine mani olacak bir yola ve çizgiye girmemiz lazım. Dille ilgili şöyle bir misal de vereyim. Bir zamanlar ben apartmanda yöneticilik yaptım. Bir arkadaşın, iyi de bir arkadaş, biz kötü bilmedik, aidatlarını ödemediğini gördüm. Çok da ara sıra konuşurduk, halatır sorardım. Şaşırdım yani niye aidatları ödemediğine. Bir gün evine gittim, işte kapısını çaldım, kapıyı açtı. Dedim ya, bir 5 dakika misafirin olmak istiyorum. Oturduk içeriye. Dedim ki ya, sen aidatları ödememişsin. Normalde senin aidatları ödediğini ben düşünüyordum. He abi dedi ya, benim dedi canımı sıktılar dedi. O yüzden dedi aidatları ödememeye başladım dedi. Şimdi dedim ki bak, biz burada komşuyuz, 80 haneyiz. Evet, birisi canını sıkmış olabilir. Belki yönetici size kötü bir şey davranmış da olabilir. Kötü bir söz de söylemiş olabilir ama sen bu aidatları vermemekle o arkadaşa bir kötülük yapmıyorsun. Ya ne yapıyorsun? 80 hanenin hakkını yemiş oluyorsun. Yani sen vermesen, seninle çok yakın şeyim, ehbabım, komşuyum, halatır soruyorum. Sen de bana gerekli saygıyı gösteriyorsun. Benim de hakkımı yemiş oluyorsun. O yüzden gel sen şu aidatları öde dediğimde, abi doğru söylüyorsun dedi ya. Ben yarın hemen dedi gidip aidatların tamamını ödeyim. Ama bunu söylerken arkasından bir şey daha söyledi ki, bak ben dedi burada bir kavga gürültü çıksa dedi, en önce ben koşarım dedi. Komşumuza birisi saldıracak olsa en önce cevap ben veririm. Yani karşı tarafa en çok kavgayı ben ederim. Şimdi aslında bu arkadaşın bir özelliği buydu. Yani biraz kavgacı bir yanı vardı. Ve misali buradan geliyordu. İşte Hazreti Peygamber insan dilinin altında gizlidir, evet, dediği şey biraz da böyle bir durum söz konusu.
Karakterimizi ortaya döküyoruz aslında.
Evet.
İfadelerimizle.
Doğru. İfadelerimizle karakterimizi ortaya döküyoruz. Kişisel özelliklerimizi ele veriyoruz aslında. Bu yüzden de kendimize de mukayyet olmamız lazım. Bu aslında belki biraz da iyi de olabilir. İyi sonuçlar da verebilir. Çünkü yapmacık davranmak da iyi bir şey değildir. Yani yapmacık davranmayı da pek haz etmez bizim toplumumuz. Allah da haz etmiyor zaten. Kimse de haz etmiyor. Ama insanı kamil peşinde her söylüyoruz biz. İslam tasavvufu ve İslam insanı kamil. Yani olgun insan, iyi insan peşinde koşuyor ve iyi insan olmak için özel gayret gösteriyor. Şimdi burada insan tabii aynı zamanda korkak bir varlıktır. Korkar da yani. Allah'tan biz aynı zamanda korkmamız lazım. Burada şu ifadeleri söyleyeyim. Neye saldırsa kırıp geçiren, her ağacı kökünden söküp atana, insanların canları, cansızları ve bitkileri mat edene sataştım. Yani bunları aslında aynı zamanda Allah bütün bunlara güç yetirebilen bir varlıktır. Çünkü siz kötülük ettiğiniz zaman, kötülük istikametine gittiğiniz zaman bütün bunları yapabilen, her şeyi yapabilen birisine sataşmış oluyorsunuz. Ben mesela her zaman şunu söylerim. Yani Allah'ı inkar edenler, özellikle ideolojik gruplar bakımından söyleyeyim, Allah'la savaş açan ideolojiler batmaya mahkumdurlar. Çünkü yenmeleri mümkün değildir. Allah'ı yenmek mümkün olmaz. Kim ki Allah'a sataşırsa o yok olup gider. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Hani Kur'an-ı Kerim işte Firavun'dan bahseder, denizde boğulmuştur. Nemrut'tan bahseder. Başka insanlardan da bahseder. Kim her şeye güç yetiren Allah'a karşı gelir, onunla savaşırsa, onunla cederleşirse, ona karşı gelirse varacağı yer yokluktur. Bunu da bilmekte fayda var. Yani insan bunu bildiği zaman neyle savaşacağını, neyle kavga edeceğini çok iyi hesap etmek durumundadır. Ve asla Allah'la savaşmamak lazım. Asla Allah'la kavga etmemek lazım. Eninde sonunda kaybedersiniz. Yapacağınız, gideceğiniz bir yer yok. Sığınabileceğiniz bir yer yok. Bu sebeple de bizim kendimizi bilmemiz de önemli bir şey. Mevlana Hazretleri burada bir şeyden daha bahsediyor. O da şu: etrafımızda bulunan bütün nesnelerin hallerinden hareket ederek aslında kendi durumumuzu anlamamız gerekir. Yani halimizi aslında diğer varlıkları da görmemiz mümkün. Mesela diyor ki burada, gök çarptığında parlayan yıldızlar soluktan soluğa yanıp tutuşuyorlar. Güzellikte parlayışta yıldızlardan üstün olan ay ince ağrıya tutulur da hayale döner. Şimdi bakın, bir dönem geliyor, ayın 14'ü dediğimiz dönem geliyor, ay parlıyor, parıl parıl parlıyor. Ama zamanla ne yapıyor? İncecik bir hale geliyor. İşte Mevlana'nın zihni, Mevlana Hazretleri'nin zihni öyle bir zihindir ki kimsenin bir sonuç çıkaramayacağı yerlerden sonuçlar çıkarıyor. Yani orada ayın giderek incelmesi, yani yavaş yavaş kalınlığını yitirmesinden hareket ederek insanın da böyle olduğunu söylüyor. Aslında insan da böyle değil midir? Yani bir zamana kadar işte ayın 14'üne kadar büyürüz. Gençlik yıllarımızın işte 30'lu yaşlarındadır bu. Ondan sonra tekrar ne yapmaya başlarız? Küçülmeye başlarız. Ay gibi inceliriz ve çok enteresan bir şeydir. İnsanlar yaşlandıkça boyları da kısalırlar. Ben bakıyorum yaşlı insanların hepsi şimdi kısa. Halbuki bazı insanların ben uzun gençliğinde çok uzun olduğunu biliyorum. Ben kendimden de biliyorum. Yani yaş ilerledikçe insanın ne yapıyor? Küçülüyor. Bu yüzden de Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kime uzun ömür verdiysek onun yaratılışını tersine çevirmişizdir diyor. Ateş renginde doğan güneş bile ne yapıyor? Zaman geçtikten sonra en tepeye çıktıktan sonra yavaş yavaş orada batıyor. Gruba batıyor. Dolayısıyla bizim güneşten hareket ederek, aydan hareket ederek, yıldızdan hareket ederek, geceden hareket ederek, gündüzden hareket ederek, etrafımızda olup biten bahardan, sonbahardan hareket ederek de hayatın daimi olmadığını, hayatın bir gidişatının olduğunu ve en sonunda yokluğa doğru gideceğimizi de hesap etmemiz gerektiğini buradan aynı zamanda biz çıkarmış oluyoruz.
Evet hocam, devam edelim. Cana eş dost olan bu hava bile kaza geldi mi veba kesilir, kokar gider. Canın kız kardeşi olan tatlı su bir gölcükte sararır, bulanır, kararır gider. Ululandıkça ulunanan, yalım yalım yanan ateş bile bir okur, bir üfler sönüverir. Denizin halini de çırpınmasından, coşup köpürmesinden anla. Başı dönmüş, arayıp duran gökyüzünün hali de çocukların hali gibidir. Kimi aşağılara düşer, kimi yücelere çıkar, onda mutlular da var, mutsuzlar da. Atümlere karışmış parça buçuk, her basit cismin halini var kendinle kıyasla. Bütünde zahmet, dert olduktan sonra parçaların yüzleri nasıl olur da sararmaz. Hele zıtlardan, beliren sudan, topraktan, ateşten, yelden meydana gelen parçalar. Koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Şaşılacak şey şudur ki, bu koyun kurda gönül vermiştir. Dirlik, zıtların birbirleriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş belirdi mi, bu da ölümdür. Allah'ın lütfu şu aslanla yaban eşeğini, şu uzak mı uzak iki zıttı birbiriyle uzlaştırmıştır. Madem ki dünya hastadır, mahpustur, hastanın ölüp gitmesine şaşılır mı hiç? Tavşan aslana bu çeşit öğütler verdi de, işte dedi, bu bağlar yüzünden geri kaldım ben.
Şimdi burada dünya halini de Mevlana Hazretleri dile getiriyor. Biraz önce bahsetmemiz gerekiyor da o mısrayı atladık, oraya da söyleyelim. Dünya işte kimi sabır ediyor, kimi şükür ediyor, kimi giyini, kimi de çırılçıplak. Aslında dünyada hayatın sürdürülmesi için bu zaruri olan bir şeydi belki. Hani insanoğlu bir robot gibi yaratılmış bir varlık değildir. Ya da melekler gibi sınırlı yaratılmış bir varlık değildir. Hepsi birbirinin aynı değildir. Belki de tek düzelik diye isimlendirebileceğimiz bir hayat en kötü hayattı. Bugün günümüzde de bunu görüyoruz. Bu sebeple de insanoğlu yeryüzünde çeşit çeşit hayat sürüyor. Allah insanların çeşit çeşit hayat sürmesini sağlıyor ki hayat renklensin, hayat çeşitlensin. Ve aslında bu çeşitlilik, diyelim ki zayıf ve fakir olduğunuz zamanlarda da sizin gelecekte güçlü ve iyi olmanız ümidinizin içinizde belirir içinizde. Böyle bir ümit belirir. Bu ümitle aslında yaşarsınız. Bu sebeple hayatın çeşitliliğini de gözden rahat tutmamak lazım. İnsanların bir kısmı sürekli yakınıyorlar, sürekli dert ediniyorlar. Kimisi fakirliğinden dert ediniyor, kimisi hastalığını dert ediniyor, kimisi çocuğunu dert ediniyor, kimisi sürekli çok meşgul olmaktan dert ediniyor. Aslında dertsiz bir dünya olmayacaktır. Dertli bir dünyada yaşayacağız. İnsanoğlu için dert kaçınılmaz bir şeydir. Kimisi öyle olacak, kimisi böyle olacak. Zaten bu çeşitliliktir ki bizim koskoca alemde bir hayatın, bir kaderin olmasını sağlayan şeydir. Tek düze bir hayat herhalde insanlar bakımından çok sıkıcı olacaktır. Şimdi modern dünyada insanlar işte özellikle yaz geldiği zaman niye tatile gidiyorlar ki? Sıkıcı olmasından, hep aynı şeyleri yapmaktan. Çünkü insanoğlu zaman zaman yenilik istiyor, değişiklik istiyor. Değişiklik kaçınılmaz bir şey, bu yüzden kaçınılmaz bir şey. Ve hayatın belki güzelleşmesi, hayatın katlanabilir olması daha doğrusu bu değişiklikle ilgili, değişimle ilgili. Biz diyelim ki hep çocuk kalmış olsaydık belki de ondan da bıkacaktık. Hep gençliğimizde kalmış olsaydık ondan da bıkacaktık. Ben rahmetli babamın ölümünden birkaç ay önce söylediği şu şey, çünkü gözleri görmüyordu, kulakları da duymuyordu. İşte gücü de iyice kesilmişti, bir şey yapmıyordu. Hep şöyle dediğini gördüm. Ya vallahi bana niye ölüm yok ki yani. Çünkü o ölmeyi istiyordu. Hı hı. Bu ölmeyi istemek aslında çok iyi bir şey. Bu kendine güveni de gösteren bir şey aynı zamanda. Nedeni şu, eğer siz Allah'ın istediği gibi iyi bir hayat sürmüşseniz, ahiret inancınız da varsa, öldüğünüz zaman daha iyi bir yere gideceksinizdir. Bu ümit de zaten istiyor. İşte babamız bu yüzden ölümü istiyordu bizim. Çünkü dünyada artık yapabileceği bir şey kalmamış. Gözleri görmüyor, kulakları duymuyor, bir iş yapamıyor, bir iş üretemiyor. Özellikle usta idi, marangozdu benim babam. Sürekli çalışmaya alışmış, bir şeyler yapmış ve bir şeyler ürettikçe mutlu olan bir adam düşünün. Bu üretmekten uzaklaşmış, hatta üretmeyi bırakın başkalarını izlemekten de mahrum kalmış bir insan ne yapacaktır? Bu hayattan daha iyi bir şey arzu edecektir. Bu hayattan daha iyi arzu ettiği şey de nerede vardır? Ahirette vardır. Bu yüzden ölümü rahatlıkla ister. Mevlana Hazretleri de bu sebeple ölümle ilgili olarak hep arzulu ve istekli olmuştur. Onu düğün gecesine benzetmiştir. Çünkü o düğün gecesinde mutluluk vardır, neşe vardır. İnsanların hepsinin hep birlikte mutlu olması vardır. Bu Mevlana Hazretleri'nin ölümü buna benzetmesini de yabana atmamak lazım. Çünkü onun mutluluğu sadece kendi mutluluğu değildir. Bir düğün olduğu zaman düşünün, o bölgede yaşayan, o şahısla ilgisi olan herkes mutlu oluyor. Herkes bundan haz duyuyor. Bu aslında bizim de böyle, bizim hayatımız için de önemli bir şeydir. Yani biz sadece kendi mutluluğumuzu hesap etmememiz lazım. Bizim mutluluğumuzla birlikte başka insanların da mutlu olmasını sağlayacak bir düşünce içerisinde olmamız lazım. Burada yine Mevlana Hazretleri diyor ki, zıtların birbirleriyle uyumundan söz ediyor. Zıtların birbirleriyle barışık olmasından söz ediyor. Gerçek olan şey budur. Ve diyor ki burada, koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Şaşılacak şey şudur ki, bu koyun kurda umut vermiştir. Kurda gönül vermiştir. Şimdi gerçekten de insan alemlerde bulunan, dünyada bulunan bütün varlıkların her birisi bir işlev görmektedir. Ve bu işlevleri aslında bütünü tamamlamaktadır. Bu bütünü tamamlayan zihne sahip olduğumuzu bilmemiz lazım. Bunu bildiğinizde sizin için anneniz kıymetli bir adam haline dönüşür. Bunu bildiğinizde babanız kıymetli bir adam haline dönüşür. Bunu bildiğinizde çevrenizdeki insanlar kıymetli bir adam haline gelir. Hatta bunu bildiğinizde size zarar vermek için çalışan, size kötülük yapmak için çalışan insanlar bile sizin için kıymetli hale gelir. Neden? Çünkü onların da sizi olgunlaştırmak, onların da sizi insanı kamil olmanız konusunda geçirmeniz gereken bir aşama olduğunu bilirsiniz. Bazen ben mesela kendi hayatımdan bilirim. Yani öğretmenlik döneminde, ilk öğretmenlik yıllarında Allah selamet versin bir müdürümüz vardı. Bize bir takım şeyler yapmıştı. Ben mesela zaman zaman hep şunu düşünmüşümdür. Ya gideyim onu bulayım da teşekkür edeyim demişimdir hep. Sebebi de şu. Aslında o bize bir takım kötülükler yaptı gözüküyordu. Şimdi anlıyorum ki o bizim iyiliğimiz için aslında bir lazım bir şeymiş. Yani benim menfaatime bir iş yapmış. Hatta o sayede ben işte yayıncılığa evrildim. Yani öğretmenliği bırakıp yayıncılığa başladım. O sayede ben akademisyenlerle düşüp kalkmaya başladım. Yani arkadaş çevrem değişti. Onun sayesinde hayatımız taşradan Ankara'ya gerisin geri geldi. Belki öyle yapmasaydı o müdür arkadaşımız bize onları yapmasaydı belki de ben şu anda taşrada birisi olarak kalacaktım. O yüzden kötülük yaptığını düşündüğümüz insanlara bile aslında müteşekkir olmak lazım. Onlara teşekkür etmek lazım. Çünkü alemde bir ahenk vardır. Alemde bir kader vardır. Bu kaderin belirleyicisi Allah'tır. Allah da hiçbir şeyi lüzumsuz olarak yaratmamıştır. Her şey yerli yerindedir. Kötü de yerli yerindedir, iyi de yerli yerindedir. Bizim bunun nimetini bilmemiz lazım ve Allah'a şükürle ömrümüzü geçirmemiz lazım.
Peki hocam, bu güzel ifadelerle bitirelim programımızı. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.